Ayrım 7, sayfa 70. Yatak öğretmeni Sujata Massey. Bölüm 6, 14 Şubat 1935. 12 Milton Road, Cambridge, İngiltere. Sevgili Biduşi, sana sevgili diyebilir miyim? Seni düşündüğüm zaman sevgi ifade eden sözcükler kullanmamaya çalıştığımı fark ettim. Onun için zarfın içine bu kolye ucunu koydum. Ailen evlenirken sana mücevher verecektir ama belki benim zevkime uygun olmazlar. Onun için bu benden sana bir armağan. Şimdiye kadar gönderdiklerin içinde en hoşuma gideni son mektubun oldu. Okul ortamını ve öğretmenleri betimleyişin canı sıkılan ve sıla özlemi içinde olan bu öğrenciyi nasıl da eğlendiriyor. Belki hatırlamazsın ama bir keresinde biz küçükken ailenle ziyarete geldiğimizde seninle öğretmen öğrenci oyunu oynamıştık. Tabii ben öğretmen olmakta ısrar etmiş ve bizim Darvan'ın bambu copunu işaret sopası olarak kullanmıştım. Annen korkmuş ve seni verandada alpağana şekilleri yapan öteki küçük kızların yanına götürmüştü. Ama sen cesurdun ve sanırım oyunda öğrencim olmak hoşuna gitmişti. Şimdi de okulun zorluklarını göze alarak evinin rahatından vazgeçmek istemene seviniyorum. Şimdi de 3 yıl evvel buraya geldiğim zamanki kadar mutlu olduğumu söylemek isterdim ama hiç de öyle değil. Ezberlediğim yasalar zihnimde monoton bir ses oluşturuyor. Tıpkı Brahmin oğlanların öğrenmeye zorlandığı vedalar gibi. Hem de ne için? Kalküta'daki Hintli avukatların durumu battı balık yan gider misali ve beyaz peruklu İngiliz bir yargıcın keyfine hizmet etmekle hiç cazip gelmiyor. Keşke hukukla milliyetçiliği birleştirebilseydim. Hindistan'ın özgürlüğü uğruna risk almak benim için bir zevk olurdu. Gandhi'nin İngilizlerin bize özerklik vermesi hakkında söylediklerinin gerçekleşme olasılığından şüpheliyim. Zira İngiltere bizim sırtımızdan zenginleşti ve eğer bu zenginliği kaybederse bu yeni yüzyılda nasıl ayakta kalabilir? Gandhi'nin bu umudu hakkında sen de düşünüyorsun. Her zaman sana sadık olan Pankaj. Mektubun geldiği gün bu deyişi ona akşam yürüyüş yaparken benimle birlikte açmak için yanına almıştı. Gönderdiği hediyeyi görünce heyecanla zıplamaya başladı. Uzun altın bir zincirin ucunda asılı yakut bir kolyeydi bu. Lockwood kızları sadece dini semboller ve okul yüzükleri takabilirdi. Biduşi yakasını boynuna kadar kapalı tutsa da yine kolyenin görülme ihtimali vardı. Ama kolyeyi boynuna geçirip kancasını bağlamamı istedi. Sorun ne dedi diye sordu, sanki bir şeylerin ters olduğunu hissetmiş gibi. Hiçbir şey, yakut sana çok yakıştı. Bu hediyenin benim yazdığım tatlı sözler nedeniyle verildiğini düşünüyordum. Fakat içimde kıskançlıktan ziyade bir ön sezi, okulun duvarındaki tuğlalar gibi mideme oturan açıklayamadığım bir endişe vardı. O zaman niye kaşların çatık? Eğer gerçekten kız kardeşim olsaydı onu kem gözlerden korumak için yüzüne siyah bir nokta koyardım. İçimde onun kendisini bekleyen talihsizliklerden korunması gerektiğine dair çok güçlü bir duygu vardı. Ama Hinduların kötülüğü önlemek için yaptıkları gibi alnına burada siyah bir nokta boyayamazdım ki. Onun için sadece umarım yakalanmazsın dedim. Eğer yakalanırsam dinim gereği bunu taktığımı söyleyeceğim. Sevgiyle kolyeyi okşadı. Hem Pankaj yengemin bana çeyiz olarak mücevher vereceğini düşünmekte çok yanılıyor. Sana hediye vermemesine aldırma. İçimden Biduşi'nin fazla şikayet ettiğini düşünüyordum. Annenin mücevherleri çok güzel olmadı. Onları verince keyfini çıkartırsın. Ah yengem hepsini kendine aldı bile. Biduşi'nin gülüşü bir papadum krakeri kadar kırılgandı. Her neyse bu çok hoşuma gitti ama baksana ne yazmış. Bana Gandhi hakkındaki fikrimi soruyor. Ona nasıl cevap vereyim? Ne düşünüyorsan onu söyle. Ne düşüneceğimi bilmiyorum ki. Yazacağım cümleleri ve fikirleri hep sen söyledin. Biduşi, bir kere de sen kendin dene. Bunu söylerken bu sefer bütün mektubu ben yazmamaya karar verdim. Birlikte bir uzmana danışabilirdik ve Biduşi bir şeyler öğrendikten sonra kendi düşüncelerini kağıda dökebilirdi. Bir ara Abbas Çağça'ya sorma şansını bulduk. Bayan Richmond, büyük şair Rabindranath Tagore'un şiirleriyle ilgilenmeye başlamıştı. Ve benden kasabaya gidip Bengalce en son kitabını almamı ve daha sonra bunu tercüme etmemi istedi. Kasabaya ilk kez gidecek olmama bir kitapçı ile kim bilir daha neler göreceğime seviniyordum. Ve işin en iyi kısmı da eğer doğru kitabı bulup getirirsem, Bayan Richmond bana çeviri yapmam için o güzel daktilosunu kullanmayı öğretecekti. Bu plan Bayan Rachel'ın hiç hoşuna gitmedi ve ondan çalışmaya başladığımdan beri benim için biriktirdiği paradan biraz isteyince reddetti. Kendim için harcayacağım biraz param olmaması beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Ama en azından kasabaya gideceğime seviniyordum. Bir sonraki cumartesi günü öğleden sonra Abbas Çağça yola çıkmak için Tonga'yı okulun sütunlu girişinin önüne getirdi. Biduşi yardım beklemeden hemen arabanın arkasına atladı. Orada sevinçle zıplayarak beni de ısrarla ona katılmaya çağırdı. Önce biraz şaşıran Abbas sonra başını sallayarak razı oldu. İngilizlerin bize özellik vermesi hakkında ne düşünüyorsun amca diye konuya girdim okuldan uzaklaşınca. Sus diye azarladı Abbas önde oturduğu sıradan. Küçük hanımı rahatsız etme. O bir camidar ailesine mensup, onlar İngilizleri sever.
Ama ben de bilmek istiyorum dedi Biduşi. Gandhi'nin Hindistan'a dominyal statüsü kazandırmaya çalıştığı kesin. Bu konuyu bir yuvarlak masa toplantısına konuşmak için İngiltere'ye davet edildi, öyle değil mi?
Orada onu destekleyecek bir kongre üyesi veya Hintli milliyetçi yoktu. Sadece İngilizlerin onlar için yaptıklarından memnun olan Hindistan kraliyet ailesi mensupları bulunuyordu, dedi Abbas. Boşa kürek çekiyordu. Kimse mutabık kalmadı.
O zaman değişim nasıl gerçekleşecek diye sordum.
Değişimi İngiliz parlamento salonundaki İngilizler ve Hintli navaplar değil, burada bizler yapacağız. Gandhi'nin tırmıkla tuz toplamak için denize yürüyüşünü hatırlıyor musunuz?
Abbas arkaya dönüp ikimize de ciddi bir ifadeyle baktı.
Çok önemli bir hareketti o.
Ben tuzun sadece dükkanlardan satın alındığını sanıyordum dedi Biduşi şaşkın bir tavırla.
Hintlilerin tuz toplamasına veya satmasına izin yoktur dedi Abbas.
At doynaklarının gürültüsünü bastırmak için bağırarak.
İngilizler tuzu tek eline aldı. Gandhi biraz doğal tuz topladığı için hapsedildi ve onunla birlikte gidenlerin çoğu da polis tarafından ölüsüye dövüldü. Siz kızlar o sırada burada değildiniz ama aşçımız Lalit onları desteklemek için yemekleri tuzla pişirmeye son verdi. Zaten öğretmenlerle öğrenciler için yaptığı yemekler o kadar hafif ki kimse şikayet etmedi. Ama sonra Burra Mem durumu anladı ve Lalit tekrar tuz koymak zorunda kaldı.
Biduşi içini çekti. Burra Mem her şeye engel oluyor öyle değil mi? Ve Gandhi'nin tuz yürüyüşü işe yaramamış ki hala özgür değiliz.
Abbas başını çevirip ciddi bir yüzle bize baktı. Bu bir halk hareketi haline dönüştüğü için İngilizler bozuldu. Gazeteleri okuyun. Şimdi bize onurlu bir şekilde davranmak istediklerinden bahsediyorlar.
Ama bu da okula benziyor değil mi? Eğer bir öğretmen bozulursa öğrenciye daha çok yüklenmeye başlar.
Eğer hissettiğin buysa bunları yazmalısın. Biduşi'nin bağımsız düşünmesi hoşuma gitmişti. Pankajın ilgisini çekecektir.
Abbas başını çevirdi ve yolun geri kalanında konuşmaya katılmadı. Bunun nedeninden artık politika konuşmamaya karar vermesi mi, yoksa bir erkek ismi söylediğimi duyması mı olduğunu bilmiyordum. Yıllar önce Abbas bana Lockwood okulunda hizmetkarların sessiz olmasının kural olduğunu öğretmişti. Ben Biduşi ile ilişkimde kesinlikle bu kuralı bozmuştum. Abbas atları birkaç ağacın gölgesine çekerek çarşının olduğu tarafı gösterdi. Şiir kitabını rafta kolayca buldum. Artan birkaç kuruşu Bayan Richmond'a geri vermek üzere iş elbisemin cebine attım. Biduşi gerçek bir çarşıda yürüdüğü için çok sevinçliydi ve bir sokak satıcısından hepimize gevrek puçkalar satın aldı. Sari satan bir dükkana yaklaşırken parmaklarındaki Hint hurması suyunu yalayarak ''Bence senin yeni bir giysiye ihtiyacın var.'' dedi. Duygularımı saklamak için hafif bir kahkaha attım. ''Bayan Rachel da öyle düşündüğünde bana bağış kutusundan bir şeyler bulur.''
Ama boyun o kadar uzadı ki elbisen pek yakışıksız duruyor. Doğru düzgün bir sari giymelisin.
Ya sen? Baldırının ortasına kadar inen Lockwood formasını gösterdim.
Ben bir Lockwood öğrencisi olduğum için bunu giymek zorundayım ama sen özgürsün. Hadi gel dedi, sana bir sariyle bluz alacağım. Zaten geçtiğimiz Durga Puja'da sana böyle bir şey vermeliydim.
Vidushi pazarlık etmeyi annesinin dizinin dibinde öğrenmişti. Onu sari dükkanında hayranlıkla izliyordum. İki sari ile dükkandaki terzinin bluz ve iç eteklik yapacağı kumaş satın aldı. Bunlar el dokuması pamuklu kumaştan olsa da sarilerden biri Bidushi'nin tenimin rengine uyduğunu düşündüğü begonvil pembesi, diğeri de içinden sarı çizgiler geçen çok açık yeşil renkteydi.
Böyle güzel sarilerle iş yapamam ki dedim, önümüze serilen kumaşlara korkuyla bakarak.
Takulma'nın annemle benim için dokuduğu sariler hep kahverengimsi bej renkte ve çok daha kısa olurdu.
Güzel sariler ipektendir. Bunlar ipek değil dedi Bidushi. Sana bunu sarmanın bir başka yolunu göstereyim. Pilileri şöyle düşünmen gerek.
Bu kadar şeyi nasıl biliyorsun diye sordum. O tezgahtarı kışkışlayıp uzaklaştırarak benim etrafımda çalışırken.
Belimde kat kat kıvrılan kumaş beni rahatsız ediyordu ve omzumdan sarkan pallu her an kayıp düşecek gibi geliyordu.
Annem sarisinin pillerini hep bana düzelttirirdi. Seni böyle görseydi çok sevinirdi. Şimdi bir Hint okulundaki güzel genç bir öğretmene benzedin.
Bir öğretmen? Neredeyse 15 yaşındaydım ama sanırım boyum ve cüssem yüzünden daha büyük gösteriyordum. Öğretmek ne büyük bir zevk olurdu. Ama bunun için sadece 12. sınıftan mezun olmak değil, ayrıca yüksek lisansla yapmak gerekiyordu. Asla yapamayacağım iki şey. Dükkandan çıkınca parlak güneş gözlerimizi kamaştırdı. Abbas'ın beklediği yere doğru giderken önümüze bir grup insan geçti. Pespaye görünüşü olan bir adam yanımıza geldi ve bizden satın aldığımız giysilerle dolu çantayı ona vermemizi istedi. Midem korkuyla burkuldu ama ikimizi birden savunmak zorunda olduğumu biliyordum.
''Defol git haydut!'' diye bağırdım. Sokaktakilerin beni duyup yardımımıza geleceğine umarak.
Ama kimse bize dikkat etmedi ve gözleri kıpkırmızı ve kaşlarını öfkeyle çatmış olan adam çantaya doğru uzandı.
Titrek bir sesle ''Utan, utan! Kızların başına bela oluyorsun! Sen de hiç onur yok mu?'' dedim.
Atıl Gangoli yabancı kumaşlar getirmeye son verene kadar kimse onun dükkanından alışveriş yapmamalı dedi adam sertçe. Hintliler İngiltere ve Japonya'dan gelen ipeklere, şifonlara vergi ödüyor. Senin mem sahibin ülkesini değil de kendini düşündüğü için çok bencil.
Bu kumaşlar dışarıdan gelmedi diye karşı çıktı Bidushi. Benim onu savunmama fırsat kalmadan. Donekali'de yaşayan insanların dokuduğu basit pamuklu kumaşlar bunlar.
Öyle mi? Bir bakayım.
Gruptan bir kadın öne çıkarak elimdeki torbayı kaptı, çaresizce katlanmış sarilerimi silkerek açmasını izledim. Bidushi'nin bu harika armağanının çalınacağını düşününce duyduğum korku dehşete dönüştü.
Ne olur yapmayın diye bağırdım.
Bu kadi değil, orası kesin dedi kadın, pamuğun dokumasına eleştirir gibi bakarken.
Doğru ama bu pamuk Bengal'de yetiştirilip eğriliyor. Bidushi hızla sarileri çekip aldı. Bu arkadaşım için çünkü artık İngiliz kıyafetleri giymek istemiyor.
Kadınla adam pejmürde giysime baktılar. Onların gözünde ben sadece dikkate değmeyen bir hizmetçiydim. Bidushi kolunu kardeşim gibi omzuma atmış sıkıca tutuyordu. Bu yetişkin insanlara karşı gösterdiği cesaretten dolayı onu o anda öyle sevdim ki. O sırada Abbas koşarak ve onlara küçük kızları rahat bırakıp gerçek hainlerin peşine düşmelerini bağırarak yanımıza geldi. Bizi ve sari paketini tuttuğu gibi dakikalar içinde Tonga'ya bindirdi.
Bu haydutlar kimdi ve nasıl kasabada böyle rahatça dolaşabiliyorlar diye sordu Bidushi
Abbas kırbacıyla atlara vururken.
Onlar cani değil, Kongre Partisi'nin üyeleri.
Abbas bu siyasi partinin Hindistan dışında yapılmış kumaşları boykot ettiğini ve bizim de bu protestolarından birinin tam ortasına düştüğümüzü açıkladı. Sonra sertçe ekledi.
Sadece kitapçıya gidecektiniz, başka bir yere değil.
Evet Çaça, affedersin diye özür diledim. Abbas benim dostumdu, bizi ele vereceğini sanmıyordum. Ama ona itaat etmediğimi düşünmesini hiç istemiyordum. İngiliz tuzu almamayı anlıyorum ama giysiler gerekli. Onların nereden geldiğini nasıl anlayabiliriz ki? Terzinin bunların yapıldığı köyün adını söylemesi bir şanstı.
Bu dişi tehlike geçtikten sonra çok öfkelenmişti.
Bu yabancılar ellerini torbaya daldırıp yepyeni sarilerimi kirlettikleri için ben de kızmıştım. Onları yıkayabilirdim ama bu militanların kasabada özgürce geçirdiğim bu ilk günde üstümde bıraktıkları kötü etkiyi geçirebilir miyim bilmiyorum.
Sevgili Pankajda, sana ağabeyim gibi hitap edebilir miyim? Komik veya uygunsuz gelebilir fakat İngilizlerin kişinin ilk ismini kullanma adetine alışabilecek miyim bilmiyorum. İngiliz kızlar birbirlerine böyle hitap ediyor ve aman tanrım nasıl isimleri var öyle? Amelia, Anne, Emily, Mary, hepsi çok benzer ve basit. Acaba onların isimlerinin de bizimkiler gibi derin anlamları var mı? İsmimle yaşamak bilgi anlamına geliyor. Bayağı bir dert oldu ama notlarım gittikçe düzeliyor. Sana Bengalce yazmak gerçek bir zevk. Çünkü burada bu dili yüksek sesle konuşmamamız gerekiyor. Bana Gandhi'nin özgürlüğümüzü kazanmamız konusundaki vaadi hakkında ne düşündüğümü sormuşsun. Özgürlük mücadelemizde onun gibi büyük birinin bile bazen üst üste hatalar yaptığını düşünüyorum. Cesurca İngilizlerin şartlarını söylemesini beklemek yerine onların karşısına dikilmekten bahseden öteki milliyetçi daha çok ilgimi çekiyor. Netaji olarak da tanınan Bay Subhas Chandra Bose'den bahsediyorum. Kalküta'da yaşarken onu gördün mü merak ediyorum. Çünkü yıllarını hapiste geçirmiş olsa da onun memleketi de orası. Geçen yıl salıverilince kendini toparlamak için Avusturya'ya gittiğini ve o zamandan beri de Avrupa'yı dolaşarak krallara ve başbakanlara Hindistan'ın özgür olma hakkı konusunda dil döktüğünü biliyorum. Gazeteler söylediklerini detaylı olarak yazmıyor ama eğer Bay Bose'nin verdiği bir beyanat kulağına çalınırsa ne dediğini öğrenmekten çok memnun olurum. Gerçek ve sadık dostum Bidushi.
Bidushi'nin mektuplarını kendisinin yazmasını istememe rağmen bunu yine ben yazmıştım. Ona son bir kez yardım etmem için yalvarmıştı. Kongre protestocularının Midnapore'de yaptıklarını anlatmayı düşünmüştüm ama bu olayı gezintideki rolümden bahsetmeden anlatmanın bir yolunu bulamamıştım. İki gün sonra terzinin çırağı bisikletiyle okula dikilmiş bluzları ve iç etekleri getirdi. Bidushi hevesle onları üstümde görmek istedi ama gün ortasında giysi değiştirecek zaman yoktu. Onun için paketi minnetle aldım ve ertesi gün üstüme yeni bluzumla iç eteğimi geçirdim. Sonra da üstüne Bidushi'nin öğretmiş olduğu gibi sariyi sardım. Jyoti Ma, sariyi yerinde tutmam için birkaç toplu iğne verdi ve çok hoş göründüğümü söyledi.
''Bu saçmalık da ne?'' diye bağırdı Bayan Rachel. ''Öğretmenlerin kahvaltısını götürmek için mutfağa girdiğimde, elbisen nerede? Bu sariyi nereden buldun?''
''Biri verdi'' dedim sırtımı dikleştirerek. ''Bir kadın olduğum için ayıp olmasın diye uzun giysiler giymeliyim.''
''Seni arsız!'' dedi Rachel parmağını bana doğru sallayarak. ''Ne giyeceğine sadece ben karar verebilirim. Soruma cevap ver, bu sariyi nereden çaldın?''
''Genç bir mem sahibin hediyesi bu.'' Kendimden pek memnundum. Çünkü onun bir öğrenciye karşı gelemeyeceğini biliyordum.
''Kim olduğunu tahmin edebiliyorum. Kast hakkında her şeyi unutmuş görünen Mukherjee mem sahip. Bu sariyi ben saklarım, sen eski elbiseni giy.''
''O elbise yok artık.''
''Ne demek istiyorsun?''
O kadar yaklaşmıştı ki geri çekileceğim yer kalmamıştı. ''Çok tarazlanmıştı. Onu Jyoti Ma'ya verdim. O da onu kesip paçavra yaptı.''
Sesimin titrememesi için kendime hakim olmayı başarmıştım.
''İzin almadın mı? Okul malına zarar verdin.''
Nefesindeki hardal ve sarımsak karışımı kokuyu alınca yüzümü buruşturdum.
''Kasabaya gittiğin zaman ne yaptığını Bayan Richmond'a söyleyeceğim.''
Kahvaltıları götürüp sabah işlerimi yaparken bu sözleri kafamda evirip çevirdim. Bayan Rachel'ın azarlaması zehir gibi içime işlemişti. Şimdi kendimi çekingen ve hantal hissediyordum.
Sınıfta kızların partiye giden Sera ve yeşil papağan kız ve benzerleri hakkında fısıldadıklarını duyabiliyordum. Etrafında pek çok kötü kalpli üvey kız kardeşi olan bulaşıkçı Cinderella'dan balo elbisesi giymiş genç bir kıza dönüşmüştüm. O kadar gösterişli değil diye fısıldadı Bidushi yanımdaki sırasından. Kendini kötü hissetme. Onlar sırf kendileri çirkin formaların içinde sıkışıp kalmışken senin böyle canlı renkler giyebilmeni kıskanıyor. Dersten sonra Bayan Richmond bana seslenerek beklememi söyledi. Kızların hepsi sınıftan çıktıktan sonra ciddi bir sesle yeni giysiler almak için onun parasını mı kullandığımı sordu. Bunu duyunca o kadar şaşırdım ki bir an İngilizce konuşamadım, kekeleyerek ''Hayır Bayan Richmond'' dedim. ''Bu Bayan Bidushi'den bir armağan. Paranın geri kalanını cumartesi akşamı size vermiştim.'' ''Hepsini mi?'' diye sordu usulca. ''Bayan Rachel siz ikinizin şüpheli miktarda para harcadığınızı düşünüyor.'' Bayan Richmond'a benim dürüst olmadığıma Bayan Rachel ikna etmiş olmalıydı. Kendimi nasıl kurtaracağımı düşünmeye çalışırken yeni pamuklu sarim tel içinde kaldı. Sonra aklıma geldi. Kitabı koymuş olduğum Bidushi'nin sırasına gidip alıp eline verdim. Ben sahip, ön sayfaların içinde kitapçının bana verdiği ve üstünde kitabın fiyatının yazılı olduğu bir kağıt var. Bakarsanız geri verdiğim paranın doğru olduğunu görürsünüz. Sarilere gelince 5 rupiden biraz fazla tuttu ve Bayan Mukherjee kendi cep harçlığıyla ödedi. Onun da terziden böyle bir kağıt almış olması mümkün. Buna ne deniyor? Makbuz mu?
Makbuz dedi Bayan Richmond doğru telaffuz ederek.
Evet işte burada dedi Bayan Richmond kitabı açtıktan sonra her şey açık. Bu yanlış anlama için üzgünüm Sarah.
Beyaz yüzü sanki kendini kötü hissediyormuş gibi kızarmıştı.
Ancak Bayan Rachel bu konuda oldukça hiddetli ve artık sınıfımda Bidushi'ye yardım etmemeni istiyor. Ona sadece birkaç ay kaldığını söyledim ama...
Neden sadece birkaç ay? Kafam karışmıştı. Çünkü Bidushi'nin Cambridge sınavına girmesine daha 1,5 yıl vardı.
Bidushi'nin ayrılmasına ben de üzüldüm ama anladığıma göre düğünün sonbaharda yapılması planlanıyor.
Bayan Richmond biraz duraksadıktan sonra ekledi.
Birbirinize çok yakınsınız. Sana söylediğini düşünmüştüm.
O kadar üzülmüştüm ki gözlerime hücum eden yaşları görmemesi için hızla başımı eğip uzaklaşmaktan başka bir şey yapamadım. Günün geri kalanında sürekli bunu nasıl yapabilir diye düşündüm. Bidushi nasıl olur da bunun Lockwood'daki son dönemi olduğunu bana söylemezdi. Eğer giderse bir daha hiçbir zaman arkadaşımla ağaçların arasında koşamayacak veya gerçek bir öğrenci gibi sırada onun yanında oturamayacaktım. Bayan Richmond'ın ışıltılı evreninden çıkarak Bayan Rachel'ın idare ettiği küçük bayağı dünyaya geri dönecektim.
7. Ayrımın Sonu Sayfa 81.